Ayrım 16. İzmir'in içinde. Samim Kocagöz. Sayfa 177. 3. Bölüm. 1. Kısım. İstanbul'dan döneli 15 gün olmuştu. Olmuştu ya, ben bir türlü şirkete uğrama olanağını bulamamıştım. Hasip Bey'le şöyle dört başı bayındır görüşememiştik. Gürültülü, tantanalı bir nişan töreni yapmıştık Gülseren'de. Ama bu tören sırasında kimseyi gördüğümü anımsayamıyorum. Bir sersemlik vardı üstümde. Ancak bugün makamıma oturma olanağını bulabilmiştim. Hasip Bey'den, Fatma Hanım'dan ayrılmak zorundaydım bugünlerde. Gerçi yine de fabrika işi gerçekleşinceye, fabrika işlemeye başlayıncaya değin Hasip Bey'in yardımcısıymışım gibi görünmeme kararı verilmişti. Verilmişti ya, bizim iş yerimiz şimdilik şirketin en üst katındaki bir oda olmuştu Uğur'la birlikte. Uğur'a şaşıyordum. Fabrika işine pek hevesli görünüyordu. Ne var ki bu işin kolay yakasından tutmayı da ihmal etmiyordu. Geçenlerde Yalçın'la evlenen Sema'nın babasını tenis kulüpte birkaç bridge partisi sırasında kandırmış, fabrika yeri olabilecek Halkapınar'daki bir büyük arsayı uygun bir fiyata kapamış. Babası Hamdi Bey de parayı bastırıp bizim şirket adına tapusunu almıştı arsanın. Cahit Demiroğlu takılmıştı Uğur'a. "Aferin kor yürek arkadaşım, sende iş kafası var." demişti. Söylemek gerek, 15 günden beri güç de olsa kandırarak Cahit'i aramıza almıştık. Uğur çok memnundu. Benden çok fabrika içinde Cahit'e güveniyordu. Gerçi Cahit henüz evden çıkamıyordu ama kolunun alçısı sökülmüş, ayağını yere basabiliyordu. Bizim verdiğimiz gerekli bilgi ve rakamlarla fabrikanın ön projelerinin, mimar ve makine mühendislerine havale edeceğimiz işlerin girdisini çıktısını hesaplamaktaydı. Bu işin ayrıntıları üzerinde sık sık Cahit'e gidiyordum. Bazı günler oturup Cahit'le uzun uzun düşünüyor, tartışıyor, çay içiyorduk. Cahit'in annesi bana güler yüzle kapıyı açıyor, hemen çay hazırlamaya girişiyordu. İlk günler Cahit beni odasının kapısında karşılıyordu. Sonraları salona dek bastonuna dayana dayana geçirmeye başlamıştı. Bugün Hasip Bey'in odasındaki masama oturduktan biraz sonra Hasip Bey yerinden kalktı. Masanın sağ yakasındaki kalorifere gelip arkasını verdi. Gözlerinin içi giriyordu. "Sana çok, çok teşekkürler ederim Emre," dedi. Şaşırdım, sordum. "Hayrola Hasip Bey?" "Oğlum Cahit'e fabrikada iş, ortaklık vermekle onu büyük bir ruh çöküntüsünden kurtardın. Okumaya, çalışmaya öylesine alışkındır ki önüne konan bu plastik fabrikası işi onu basbayağı canlandırdı. Fabrikanın planlanması bir yana, hesapları bir yana, günlerdir plastik üzerine bir sürü Frenkçe çeşit çeşit dilde kitap karıştırıyor. Her gün bana birkaç kitap adı yazıp veriyor. Kitapçıları dolaşmadan eve gidemiyorum. Bugün çok, çok sevinçliyim. Doktor Şahin dün Cahit'i sokağa çıkardı. 15 dakikadan başladı Cahit. Her gün 5 dakika fazlasıyla yürüyecek. 10 gün sonra da buraya işe gelebilecek." Ben de çok sevindim Hasip Beyciğim. Değil mi ki Cahit sokağa çıkmaya başladı. Önemli toplantılar için biz Uğur'da gider, arabayla onu karşıya kadar alır geliriz. Dönerken de eve bırakır, kapalı salona tenise geçeriz. Yalnız şu sıra bir zorluk var bu işte.
Hangi işte?
Araba işinde canım, lastik bulunmuyor. Uğur'un arabası yürümüyor. Gülseren'inkinin de sık sık lastikleri patlıyor. Tahsisten de bir türlü sıra gelmedi. Bu işte Hidayet Bey'in bile pistonu yürümüyor. Hasip Bey bir kahkaha attı.
Bütün sıkıntınız bu mu?
Araba konusunda bu.
Hay akılsız oğullarım hay, bunu bana daha önce neden söylemediniz?
Bir yarar olur muydu?
Size şipşak istediğiniz lastikleri bulurdum.
Deme Hasip Bey, Uğur duyarsa yüreğine iner.
Beni ele vermezseniz size hemen lastik bulurum.
Ama Nasip Bey, ocağına düştük. Lastik bulursak Uğur bana birkaç ders verip eksiklerimi tamamlatacak. Sınava girip ehliyet alacağım.
Oldu diye Hasip Bey saatine baktı. Uğur'u şimdi bulabilir misin? Yarın Cahit'i arabayla alır buraya getirir gezdirirsiniz. Hem de işlerinizi görürsünüz.
Lastikleri hazır demek.
Hazır dedik ha canım.
Daha saat 3:30. Uğur ya evdedir ya kulüpte. Önce eve bir telefon edelim.
Hizmetçi kadın telin öteki ucunda sesini duyunca Gülseren'i çağıracak oldu. Ben Uğur Bey'i hele dedim. Uğur beni alaya aldı. Ne işin var şirkette bu saatte enişte bey? Ben şimdi kulübe gidiyorum. Ben de alaya aldım. Şimdi bir söz edeceğim. Koşa koşa buraya geleceksin. Ne söz edersen et, ne dersen de biraz zor. Sen çık kulübe gel. Ben seni bir tek sözle buraya getiririm. Var mısın yüz kağıdına? Hiç de kumarı sevmem ama Uğur'un ne kumarcı olduğunu bildiğimden bir 100 liradır çıktı ağzımdan. Hani korkmadın da değil, Uğur sordu. Kim var senin yanında?
Hasip Bey.
İyi, benim yanımda da Gülseren var.
Ne olacak?
100 kağıda tanık oluyorlar.
Hasip Bey tanıklığı kabul ediyor. Hasip Bey söylendi alçak sesle. 500 diyecektin.
Tamam diye karşılık verdi Uğur. Söyle bakalım şu söyleyeceğin önemli sözü. Sıkı dur söylüyorum. Yüzlüğünü yedim. Merak ettim doğrusu.
Senin arabana yedeğiyle birlikte tam 5 adet yepyeni lastik buldum dememle Uğur yaygarayı bastı. Gülseren'e bağırıyordu. Çabuk senin arabanın anahtarını ver. Sonra bana telin öte ucundan bağırmaya başladı. Sakın bir yere kıpırdama olduğun yerden. Şimdi geliyorum.
Bağırma yahu, kulağım sağır değil. Telefonu kapadım. Bu kez Hasip Bey'e sordum.
Peki şu lastikleri nereden bulacağız Hasip Bey?
Rasim'in yedek parça dükkanından.
Ha, şu iş yedek parçacılık. Bu yüzden İstanbul'da başıma gelmeyen kalmadı. Bütün bu dükkanın hazırlık sözleşme bilmem ne kağıtlarının tarihleri 3 ay öncesine dayanıyormuş. Söyledim de Supi Bey bir de şaştı bu işe ya.
Noterle Heybeli Ada Hastanesi arasında bir süre mekik dokudum. Noter katibine yetki verdi yolladı. Sonra kağıtları kendisi imzaladı. Rasim Bey adına dükkan açıldı. Sulhi Bey'e yetki verildi. Bir sürü karışık iş.
Zaten kağıtları okuyacak vaktim bile yoktu. Ne var ki her zorluk çıkacak yere Hidayet Bey bir tavsiye mektubu vermişti. Mektubu alan işi hemen düze çıkardı. Ne oldu ne bitti bilmem. Yedek parça dükkanı açıldı demek. Yalnız Hasip Bey, kaç zamandır size şunu söylemek istiyordum. Hastanedeki doktorlar ne dediler biliyor musunuz? Aman kimse duymasın. Rasim Bey'in sonu iyi değilmiş. Yapılan yardımları öğrenmiş doktorlar. Çocuklarına, karısına yararı dokunur, iyi ettiniz dediler. Gerçekten çok üzüldüm. Biraz size anlatırsam hafifleyeceğim. Rasim Bey'in kolunu kıpırdatacak hali yoktu. İmzaları zor atabildi. İlk gidişte Gülseren de geldi benimle. Zehra ablasının kocasını o halde görünce çok üzüldü. Dönüşte vapurda durmadan ağladı. Adamı tanıdığından değil, Zehra ablasını, çocuklarını düşünerek. Rasim Bey'e bırakılmak üzere verilen parayı yastığının altına koymak istedim. İlk defa çok ciddi, çukurlarına yitip giden gözlerini bana dikti.
Emre Bey kardeşim, o parayı lütfen Zehra'ya götürün. Şu açılacak dükkan çocuklarımın öğrenimini sağlar mı dedi.
Sonra da bir vasiyette bulundu. Sırası gelince Ahter Hanım'a, Gülseren Hanım'a söyleyin. Onlar da Zehra'ya söylerler. Zehra daha çok genç sayılır. Bütün ömrünü yalnız başına geçirmesin. Uygun bir kimseyle evlensin.
Hala bu sözler aklıma geldikçe içim burkuluyor. Daha cesaret edip ne Gülseren'e ne de annesine söyleyebildim. Sırası gelince elbette söylemek zorunda kalacağım. Yalnız Rasim Bey'in parası varmış. Bu parayı Zehra ablana verecek misin diye parayı Gülseren'e verdim. Son olarak hastaneye gittiğimde Rasim Bey'den ayrılıp koridora çıktığımda beni daha ilk günden tanıyan tenis meraklısı genç bir doktora yeniden rastladım. Rasim Bey'in durumunu sordum. Daha kaç ay yaşar dedim.
Hastalığının önünü alamıyoruz. Buraya çok geç geldi. Bir ciğerini almak zorunda kaldık. Belli olmaz. Bir ay daha yaşayabildiği gibi 6 ay daha da yaşayabilir. Hiç kuşkunuz olmasın. Elimizden geleni yapıyoruz karşılığını verdi.
Gel gör ki Hasip Beyciğim bunların hiçbirini ne Gülseren'e, ne annesine, ne de Hidayet Bey'e söyleyebildim. Sadece döndüğümüz sırada Hidayet Bey'e yapılan işlemleri verirken Rasim Bey'in halini beğenmedim dedim.
Kendisini tanımam, Allah gecinden versin. Bizim yaptıklarımız Zehra kızımız onun çocukları içindir karşılığını verdi. Sonra da ithalat işleri gittikçe sarpa sarıyor. Bakalım Sulhi bu yedek parça dükkanını da nasıl yürütür diye ekledi. Ben lastik işinden açılan bu konuyla birdenbire İstanbul'daki işleri anlatmaya başlayınca beni dinleyen Hasip Bey'in keyfinin kaçtığının farkına vardım. Yanlış karışık bir iş yapmadı ki ya Hasip Bey diye sordum. O gülümseyerek başladı. Her ticaret işinde bir yanlışlık vardır ama bu yanlışlığı sen yapmış değilsin. Bir memur olarak daha önce de söylediğim gibi bir takım kağıtları hem de okumamışsın, imzalattın verilen buyruk üzerine. Üst yakası başkalarının, dükkanı yöneten Sulhi Bey'in sütüne havale. Duyduğuma göre işi çok iyi yürütüyormuş. Gördüğün gibi şimdi sizi ona gönderiyorum. Kara borsadan lastik bulup satıyormuş. Bütün bu döndürdüğü dolaplardan kazandığının ne olduğu bilinmez. İş Rasim Bey'in hakkını, hani çocuklarının hakkını yemesin. Onu da Hidayet Bey izlemektedir, yakasını bırakmaz. Hasip Bey masaların arasında gezinmeye başladı. Sonra tam karşımda durdu. Bütün bu konuştuklarımız burada kalsın. Biz yedek parça dükkanı işini bilmiyoruz. Sen bile kuruluş sözleşmelerini imzalattığın halde gerçekten bilmiyorsun. Şimdi Sulhi'nin dükkanına gittiğinizde aman ocağına düştük. Sende olduğunu bir yerlerden duyduk. Bize lastik derseniz olur biter. Neredeydi bu dükkan? Gazi Bulvarı ile Fevzi Paşa Bulvarı'nı birbirine bağlayan sokaklardan birinde oto yedek parçası satan dükkanlar vardır. Oradaymış. Tabelasından okursunuz adını, dalarsınız içeriye. Bu kara borsa lastik işinden Hidayet Bey'in haberi var mı dersin? İlahi Emre, sen bu işleri öğrenemeyeceksin. Hiç de yeteneğin yok. İzmir'in içinde ticaret, alışveriş konusunda bir dolap dönecek de Hidayet Bey'in haberi olmayacak. Çocuk musun yahu? Hidayet Bey sokakta limon satan bir fukaranın günde kaç para kazandığını, limonun bir kasasının kaç lira olduğunu günü gününe bilir. Ha bak Hamdi Bey'e gelince, ben İknon alışverişi yapmıyorum, bana ne der, işin içinden çıkar. Hepsini çok iyi tanıyorsun. Kaç yıllık patronlarım, şirketin mahremi esrarıyız. Ne yazık ki sen daha şirketin sırlarını öğrenmeden damadı oldun. İç telefon çaldı. Hasip Bey açtı telefonu, konuştu. Bana Uğur aşağıda kapıda seni bekliyormuş. Para alın yanınıza. Kaç para olsun? Canım Sulhi'nin insafına bağlı bir iş. Sonra verseniz de olur. Laf işte benimkisi. Paltomu giyerken camlı bölmesinden Fatma Hanım göründü. Sizi arayacağım Emre Bey dedi. Anlamazdan geldim. Niçin arayacaksınız? Bizden ayrılıyorsunuz. Yok canım, üst kata dek çıkacağız. Her gün birlikte sayılırız yine. Birden aklım karıştı nedense bu sözlerime. Bir akıntıya kapıldık, gidiyoruz işte sözlerini ekledim, mırıldandım. Hasip Bey'in sesi birden kulaklarımda çınladı. Bak Emre, bu son ettiğin sözü beğendim işte. Kendi halini çok iyi tanımladın. Şair Hayali adını hiç duydun mu? Liseden kulağımda kalmış olacak, divan şairi. Tamam, ünlü bir beytini duymuşsundur. Aşağı yukarı anlamı dillerde dolaşır. Neymiş? Hasip Bey beyti söyledi. Cihan ara, cihan içredir, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Tamam Hasip Bey, anladım. Denizdeki balıkların, denizin içindeki balıkların, denizin içinde bulunduklarının farkında olmamaları. Çok doğru, üstüne bastın. Tam kapıdan çıkarken aklıma geldi, dönüp sordum. Biz niçin derya içre olduğumuzun farkında değiliz? Hasip Bey güldü. Gençlik diyelim, daha başka nedenler de var. Hem böylesi iyi, bizimkisi çok daha kötü ya. Deryanın içinde yüzdüğümüzü biliyoruz da boğum boğum boğuluyoruz. Bu konuda Hasip Bey'le enine boyuna konuşmak isterdim ama Uğur aşağıda bekliyordu. Fatma Hanım arkamdan seslendi. Babanızın, albayımızın anılarının verdiği bölümünü yazıp bitirdik makineyle. Sağ olun, var olun diye merdivenlere koştum. Arabayı Gazi Bulvarı'nda park ettik. Uğur'a bu bulvarı Fevzi Paşa Bulvarı'na bağlayan sokaklardan birinde yedek parçacılar varmış. Ama hangi sokak bilemeyeceğim. Sulhi Bey'in dükkanını arayacağız. Hani şu sizin Zehra ablanızın kocasının adını açılan yedek parça dükkanı. Sulhi Bey de bizim şirkette memurdu. Tamam diye söylendi Uğur. Şirketteki memurları doğru dürüst tanımam ama bu Sulhi'yi bilirim. Nereden bilirsin diyeceksin. Her gelenin biridir de ondan. Her geleliğini bir yana bırakalım, dükkanını arayalım. Zaten kara borsadan lastiği böyle namussuzlardan başkası bulamaz.
Birkaç sokağa girip çıktıktan sonra büyük genişçe bir sokağa daha daldık. Bu sokakta sıra sıra otomobil parçaları, makine parçaları satan dükkanlar vardı. Kaldırımlarda bile parçalanmış eski arabaların işe yarar aletleri sergilenmişti. Bir boydan bir boya sokağı geçtik. Tam Fevzi Paşa bulvarına çıkıyordu ki Uğur koluma yapıştı. "Tamam, bulduk keratayı," dedi. Dar uzun bir dükkana daldık. Tezgahın arkasındaki kara yağız bir delikanlı. "Buyurun, emriniz Uğur ağabeyciğim, Emre ağabeyciğim," dedi. Uğur da ben de hayretle delikanlıya baktık. Girgin bir çocuğa benziyordu. Beyaz dişlerini göstererek güldü. "Sadece futbolcuları tanıyacak değiliz ya, tenis şampiyonlarını da biliriz." Uğur keyiflendi. "Aferin sana. Ben de bilmeden bir atayım. Sen de herhalde futbol oynamaktasın. Öyle görünüyorsun." "Tam üstüne basın Uğur ağabey. Tepecik takımının sol açığıyım. Bana Çivi İsmail derler. Önümüzdeki yıl bir profesyonel kulübe atlayacağım. Elbette sizin yardımınızla."
"Sana yardım edeceğimizi nereden çıkardın?"
Delikanlı açık göz mü açık göz Uğur'un bu sorusuna dipteki camlı odayı başıyla işaret ederek karşılık verdi.
"Biz de size yardım edeceğiz de."
Baktım dipteki odada Sulhi iki kişiyle oturmuş konuşuyordu. Uğur, "Bu İsmail'i beğendim, akıllı çocuk," diye camlı odaya yürümek istedi. Delikanlı, "Az bekleyeceksiniz. Şu herifler gitsin," diye alçak sesle mırıldanıp engel oldu. Raflardan bir takım kutular indirdi. İçlerinden vidalara, somunlara benzer demir parçaları çıkardı, bize göz kırptı. Biz de güya bu parçaları incelemeye giriştik. Uğur sordu, "Futbolculuğun nasıl?" Delikanlı birdenbire heyecanlandı. "Uğur ağabeyciğim, 100 metreyi top ayakkabısıyla 13 saniyede koşuyordum dersem bu size bir şey anlatır mı?"
"Oo, çok güzel bir derece." Ben sordum bu kez. "Peki çivili ayakkabıyla koştun mu hiç 100 metreyi?"
"Koştum Emre abi. Atlet bir arkadaşım var. Çivili ayakkabısı da bana uydu. Bir gün halk sahasında atletlerin antrenörüne götürdü beni. Hoca kronometre tuttu. 11.5 yapmışım. Atletizm hocası asıldı da asıldı. İlle de çalıştırayım seni oğlum. 11'in altına da inebilirsin iyi çalışırsan," dedi. "Ama benim gözüm topta. Topun ucunda mangır var ağabeylerim."
"Futbol kronometreyle oynanmaz ki, senin yeteneğini ölçelim."
Uğur'un bu sözüne karşı İsmail bir öneride bulundu. "Beni gelip bir maçta görün." Uğur telefon numarasını delikanlıya yazdırdı. "Şöyle sıkı bir maçın olduğu zaman 2 gün önceden bana telefon et. Altay'ın da başkanını alır gelirim, menajerini de getiririm. İnşallah beni utandırmazsın." Delikanlı çok sevindi. "Uğur ağabeyciğim, milli takıma girdiğimde sen de şu Çivi İsmail'i ben buldum çıkardım diyerekten iftihar edeceksin."
"Haydi görelim bakalım."
"Efendim, bu parçalar uymazsa arabanıza geri getirin." İsmail birden sözü değiştirmişti. Baktım camlı odadan iki yabancı çıkmış gidiyordu. Suli birdenbire yanımızda bitti.
"Vay Uğur Bey'im, aman Emre Bey, bu ne şeref. Dükkanımıza hoş geldiniz. Şöyle buyurun, büroya geçin rica ederim."
Bölmeye geçtik. Darca bir oda, bir masa, 3 koltuk vardı. Sipsivri kafası birbirine yakın gözleriyle, dar alnı ile makyaj yapmış bir palyaçoya benziyordu Suli Bey. Ya da şu sıra benim gözüm öyle göründü.
"İsmail, çabuk konuklarımıza çay yetiştir," diye bağırdı.
İsmail kahveciye bırakmamış, tepsi içinde büyük fincanlara özenle konmuş, hazırlanmış çayları kendisi getirmişti. O çayları getirinceye dek biz Suli Bey'le lastik işini halletmiştik bile. Sadece Uğur'un arabasına değil, Gülseren'in arabasına da yedekleriyle birlikte iç ve dış lastik verecekti Suli. Uğur'dan lastik ölçülerini almış, bir kağıda yazmıştı. İsmail önümüze çayları koyarken Suli Bey sordu. "Arabanız nerede?"
"Benimki garajdan çıkamıyor. Gülseren'inkiyle geldik, o da Gazi Bulvarı'nda," karşılığını verdi Uğur.
Suli Bey lastiklerin ölçüsü yazılı kağıdı İsmail'e uzattı. Uğur'a da "Arabanın anahtarını verin bakalım bu delikanlıya. Kaçtı Gülseren Hanım'ın arabasının numarası?" Uğur anahtarı verdi, numarayı söyledi. Sulhi buyruğunu verdi İsmail'e. "Elindeki anahtarı olan arabanın lastiklerini orada takarsınız. Ötekileri arabanın bagajına, içine koy. Üstlerini ört. 2 saat sonra Uğur Bey seni evde bekleyecek, tamam mı?"
İsmail tamam, şipşak Uğur ağabeyime teslim. Onun arabasının da lastiklerini evde değiştiririm. Adres Uğur ağabey.
Uğur kordondaki apartmanın ikinci kordona açılan bahçe kapısını tarif etti. Delikanlı fırladı gitti. Uğur arkasından baktı. Açık göz yaman bir çocuk bu. Sulhi Bey güldü. Açık göz beceriklidir, sır saklamasını bilir. Çünkü kendi çıkarı da var bu işte. Eski lastiklerinizi ona vermiş oldunuz.
Neye yarar eski lastikler diye sormuş bulundum.
Sulhi Bey güldü. Onlar da para eder, para. Uğur sordu bu kez. Şimdi lastikler nereden gelecek?
Sulhi Bey bir kahkaha attı, işaret parmağını havada salladı. Bu devlet sırrıdır Uğur Bey, sorulmaz.
Birden ciddileşti. Zaten sizden büyük ricam, bu işi kimse bilmeyecek. Tahsisten sıramız geldi diyeceksiniz.
Bir ricam daha var Uğur Bey. Çok sevdiğiniz, çok güvendiğiniz bir arkadaşınız olur da ona da lastik gerekirse bana yollamayacaksınız. Kendiniz birlikte geleceksiniz. Koşulumuz bu.
Ha iyi diye söylendi Uğur. Demek hapishaneyi birlikte şereflendireceğiz gerekirse.
Ne yapalım? Kimseye güven olmaz. Bakarsınız bir polis beni Uğur Bey gönderdi diye çıkar gelir.
Geç ya, ben lastikleri aldım ya, başkasına ağzımı bile açmam. Gülseren'i de tembih ederiz.
Çok iyi olur.
16. ayrımın sonu. Sayfa 190.